Ayrım 21, sayfa 167. Babanın rolü. Masterson'ın kuramının önemli özelliklerinden biri de babaya verdiği değerdir. Yeniden yakınlaşma döneminde normalde baba imgesi, tam yeni yürümeye başlayan çocuğun genişleme için heyecanlı bir maceraya atıldığı sırada dışarıdan tamamen yeni ve heyecan verici bir nesne olarak çocuğun hayatında yerini almaya başlar. Baba uygulama alt evresinde özel bir şekilde bir şeyler yapma ve çevreyi aktif olarak keşfetme dürtüsüyle periyodik olarak tanıdık ve rahatlatıcı anneye gitmek şeklindeki yakıt ikmalinden çocuğun uzaklaştığı zaman ve mekanda çok canlı ve neşeli özellikleri yansıtan bir kişi haline gelebilir. Baba çocuğun yeni yeni olgunlaşmakta olan bir şeyler yapma ihtiyacına karşılık verebilir. Kısaca babanın katkılarını Masterson şu şekilde özetlemektedir. Ortak yaşamsal enerji yüküne bulaştırılmamış bir nesne olarak hizmet edip, çocuğu bireylerden ve nesnelerden oluşan gerçek dünyaya çekmek veya taşımak görevini üstlenir. Çocuğun yeniden yakınlaşma alt döneminde geriletici anne ihtiyacının aksine çocuğun gerçeklikle ve bireyleşme süreci güçleriyle ittifak etmesini sağlayan ebeveyn, sevgi nesnesi olarak hizmet edip, böylelikle çocuğun başarılı bir yeniden yakınlaşma dönemi geçirmesine katkı sağlar. Kendiliğin zihinsel imgelerinin yani anne ve babalık nesnelerinin yapılanmasına iştirak eder ki bu da ödipal kompleksin oluşumunda öncülük eden bir faktördür. Yeniden yakınlaşma bunalımı döneminde anne ile kurulan ilişki kararsızlıklarla dolu bir hale gelmeye başlarken baba kirlenmemiş bir sevgi ve otorite nesnesi olarak kalır. Babanın sembolik temsiliyle baba ile kurulan gerçek ilişki birbirinden ayrı tutulmalıdır. Çünkü kendilik anne ve baba imgelerinin aynı anda oluşması, daha karmaşık bir aşamayı, belki de ödipal kompleksin ana unsurlarını temsil eden bir aşamayı da kapsayabilir. Yenilikler ve dış gerçekliklerle dolu bir dünyaya ilk adımda baba farklı yetişkinler içinde çocuğa ilk ve en çok tanıdık gelen kişidir. Annenin rolü. Kendi annesinden bilinç dışı ve simgesel olarak ayrılamamış olan anne, çocuğuyla yaşadığı ortak yaşamsal birlikteliğin devamı için bilinç dışı bir çaba gösterir ve böylece çocuğun anneye bağımlılığını teşvik ederek kendi duygusal dengesini korumaya çalışır. Çocuğun ayrılmasını engellemek için çocuğuna yapışır ve çocuktan libidinal desteğini geri çekerek çocuğun bireyleşme yolundaki çabalarına karşı cesaretini kırar. Çocuğunu kişiliksizleştirir. Onu çocuğuymuş gibi görmek yerine ona kendi ebeveynlerinden ya da kardeşlerinden birinin imgesini yansıtır ya da onu ebedi bir bebek ya da nesne olarak algılar ve içinde bulunduğu terk edilmiş hislerine karşı kendini savunmak için bilinç dışı olarak kullanır. Terk edilme hisleri ve mahşerin altı atlısı. Ego yapısını geliştirebilmek için anneye ihtiyaç duyan çocuktan anne desteğini geri çekince terk edilme hisleri aktifleşir. Depresyon, öfke, kızgınlık, panik, korku, suçluluk, pasiflik, çaresizlik ve boşluk, anlamsızlık şeklinde kendini gösteren mahşerin altı atlısı, duygusal dalgalanmalara ve yıkıcı eyleme vurmalara yol açabilir. Ancak terk edilme hissi, hastanın kendi iç çatışma deneyimleriyle ilgilidir. Yani, çevresinde yaşadığı ayrılmaya karşı kendi hissettikleriyle ilgilidir. Bu hislerin farkında olmaya katlanamayan çocuk, yeniden birleşmek için anneye yapışmış gibi görünerek ve bireyleşme dürtülerini bastırarak ayrılmanın gerçekliğini inkar eder ve böylelikle bu hislerin üstesinden gelmeye çalışır. Bütün bunlar bölme-savunma mekanizmasının çok geniş bir alanda faaliyet göstermesinden kaynaklanır. Yani yapışma, yapışarak yeniden birleşme isteğini eyleme vurma, bölme, inkar ve kaçınma gibi ayrılmaya karşı geliştirilmiş özgür savunma mekanizmaları ilerideki klinik tablonun şekillenmesini belirler. Yapışma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandığında hasta terk edilme hisleri nedeniyle depresyona girer. Ego yapısı oral döneme saplanır ve nesne ilişkileri oral düzeyde görülür. Hastanın en büyük korkusu yutulma ve terk edilmedir. Bu durumda hastada terk edilme, öfke ve umutsuzluk gibi duygu durumları hakimdir. Hasta bu duygulara karşı kendini savunabilmek veya koruyabilmek için bölme, yansıtma, eyleme vurma, obsesif kompulsif yapı, şizoid kaçınma gibi savunma mekanizmaları geliştirebilir. Freud, psikanalizin amaçlarını sevmek ve üretmek olarak tanımlamıştır. Sevmenin ve üretmenin önünde aşılması o kadar da kolay olmayan iki gelişimsel eşik vardır. Bunlar gelişimin ayrılma, bireyselleşme dönemi ve ödipal dönemdir. Yaşamın ilk 3 yılında çocuk anne ile simbiyotik bağından ayrılıp bireyselleştiğinde ilk eşik aşılmış olur. Bu bireyselleşme başarıyla gerçekleşirse anne ile çocuk arasında meydana gelen karşılıklı güven ilişkisi sağlıklı gelişim için gerekli olan desteği ve cesaretlendirmeyi sağlar. Çocuğun ruhsal dünyasında kökleri atılmış olan güven duygusunun büyüyüp büyümemesi babanın ve çevrenin destek sağlayıp sağlamamasıyla belirlenir. Anne çocuk arasındaki bu dönemdeki duygusal ilişki tarzı ve oyunlar daha sonraki duygusal ilişkilerin tarzını belirler. Yani şu an ve şimdi geçmişin bir tekrarıdır. Zaman, mekan ve oyuncular değişse bile roller hep aynıdır. Kişi hayatının sorumluluğunu alarak seçimlerini bilinç dışı ve otomatik olarak yapma yerine kendi yaparsa bu tekrarı bozabilir. Kaderini kendi yazabilir. Kader seçimlerimizin bir sonucudur. Çocuk karşı cinsteki ebeveyniyle olan ilişkisine cinsel bir boyut eklediğinde ve aynı cinsteki ebeveyniyle rekabete girdiğinde sevmenin ve üretmenin önündeki ödipal eşiğe gelmiş olur. İzleyen latent gizli döneminde bu duygular ergenlikte tekrar gündeme gelmek üzere gizlenir. Ergenlik döneminde bilinç dışı ödipal çatışmalar cinsel dürtülerin arkadaşlara yöneltilmesiyle işlenir. Ergenin duygusal yaklaşımları anneden ayrıldığı erken yıllardaki duygusallığına benzer. İlişkinin cinsel doğası da ödipal dönemde yaşananlardan köken almaktadır. Duygu ve cinselliği uygun bir biçimde bütünleştirmek ergenin birincil psikolojik görevidir. Ergenin romantizmi, diğerleriyle ilişkisindeki cinsel kimliği kurmak ve kendisini çeken ve duygularını harekete geçiren insan tipini belirlemek gibi iki temel amaca hizmet eder. Sevmede güçlük çekme, İş hayatında tatmin olamama ve yaşamdan tatminsizlik gibi genel ve belirsiz şikayetlerle terapiye başvuran danışanların sayısı hızla artmaktadır. Bir an gerçeklikle tamamen iç içeymiş gibi görünen, bir sonraki an ise tuhaf eyleme vurmalar sergileyen veya kendinden geçen bir hal alan ve çok çeşitli klinik görünümleri olan yetişkin borderline hastaların en belirgin özellikleri olan bu şikayetler aşırı semptomlaştırma hastalık hastalığı ile birleşince klinik tablo ağırlaşmakta ve tutarsızlaşmaktadır. Klinik belirtilerin şiddetlerine ve karmaşıklıklarına göre daha az psikonevrotik vakalardan daha çok zarar görmüş aşırı psikotik vakalara çok benzeyen görünümlere doğru borderline hastaların bir yelpaze boyunca dağıldıklarını gözlemleyebiliriz. Narsisistik savunmalara sahip hastalar daha çok nevroza yakınken ilkel savunmalar gösteren hastalar psikoza daha yakın dururlar. Ortak yaşam evresi narsisistik bir evredir. Ayrılma, bireyleşme evresi ise Freud'un oral evresinin açılımlarıyla kendini gösterir. Borderline hastalardaki gelişimsel duraklama ya narsisistik evrede ya da oral evrenin başlangıç evresinde meydana gelir. Gelişimsel duraklama ne kadar erken gelişirse hastanın klinik tablosu o derece psikotik özellikler taşır. Duraklama ne kadar geç olursa bu hastaların klinik tablosu da nevrotik hastalarınkine o derece benzerlik gösterir. Gelişimsel duraklama her iki durumda da ego işlevselliğine ciddi ölçüde zarar verir. Annenin çocuk için gerçekleştirdiği ego işlevleri normal bir çocuk tarafından özdeşim yoluyla içselleştirilirken borderline hastalarda gelişimin duraksaması nedeniyle içselleştirilemez. Sonuç olarak ego bozuklukları, zayıf gerçeklik algısı, zayıf engellenme toleransı, zayıf dürtü kontrolü, akışkan ego sınırları olarak bilinen iç ve dış uyaranları birbirinden ayırmada güçlük gibi problemlerden oluşur. Borderline hastaların birçoğu kendilerini bir terapiste gitmeye mecbur bırakacak kadar ciddi gelişmiş semptomlar taşımaksızın hayatlarını sürdürürler. Hayata uyum sağlamak için ödün verdikleri gelişimsel bedelin farkında değildirler. Yani borderline durumun sonuçlarını inkar etmekte veya sonuçlarını aklileştirebilmektedirler. Masterson'ın kuramı, ayrılma sürecini başarıyla tamamlayamamış, terk edilme nedeniyle depresyona girmiş ve ego saplanmasıyla karşı karşıya kalmış, fakat son zamanlarda muhtemelen geçici bir süreliğine yaşam şartlarına uyum sağlayabilmesinin, bireyleşmekten kaçınma durumunun üstünü örtmesinden dolayı hayatını minimum seviyedeki semptomlarla sürdüren hastalarla ilgili olan borderline durumu açıklamak içindir. Borderline durum ve klinik borderline sendrom, borderline hastalık tablosu yani borderline kişilik bozukluğu birbirinden farklı durumlardır. Borderline kişilik bozukluğu, aşağıdakilerden en az 5'inin varlığı ile birlikte genç erişkinlik döneminde başlayan, kişilerle olan ilişkilerde, kendilik algısında ve duygulanımda tutarsızlıklar ve ani dürtüsel davranışlarla karakterize olan bir durumdur. Gerçek ya da varsayılabilecek olası bir terk edilmeyi önlemek için çılgınca çaba harcamak. Karşısındakileri aşırı büyütüp göklere çıkarma ve aşırı değersizleştirip gözden düşürerek yerin dibine sokma gibi başkalarına aşırı değer verme ile giden tutarsız ilişkiler. Kimlik karmaşası denilen kendini algılayışında arkadaşlık, cinsel durum ya da önem verilen kültürel ahlaki değer anlayışında değişkenlikler. Kendine zarar verme olasılığı fazla olan iki ya da daha çok durumda sonunu düşünmeden aniden yapılan eylemler. Aniden çok para harcama, madde kullanımı, hızlı ve tehlikeli araç kullanma, birden aşırı yemek yeme, önceden düşünülmeyen uygunsuz cinsel davranışlar. Tekrarlayan bir şekilde intihar girişimleri, intihar tehditleri, kendi kendine zarar verme, bıçak, jilet vesaire ile kendi cildini kesme, sigara ile yakma, kafasını, yumruğunu sert yerlere vurma gibi. Duygu durumunda aşırı tepkililiğe bağlı olarak sürekli duygusal değişkenlik hali, saatler içinde değişen sürelerde birbirini izleyen öfkelilik, üzüntü, kaygı, sevinç dönemleri, kişinin kendisini sürekli olarak boşlukta hissetmesi, öfkeye hakim olamama, kavga etme, yüksek sesle hakaret, çığlık atma, eşya kırmak gibi. Stresle ilişkili gelip geçici kendine kötülük yapılacağı düşünceleri ya da dissosiyatif belirtiler. Hedefleri, inandıkları değerler, arkadaş yapıları, cinsel eğilimleri, benimsedikleri görüşler, mesleki heves ve amaçları değişkendir. Borderline hastalarda asıl önemli olan tanı koymaktır. Çünkü hastalar, terapisti bu tanıdan uzaklaştıran fobi, konversiyon, dönüştürme atakları, paranoya, kendine zarar verme, kendini kesme, jiletleme gibi, obsesif kompulsif bozukluk, paranoid düşünceler, depresyon veya anksiyete ile terapiye başvurabilirler. Çünkü bu hastalarda gerçekliği algılamak ve gerçekliği hissetmek arasında çok ciddi bir fark vardır. Hem iç dünyalarında hem de dış dünyalarında gerçekliği algılamakta sıkıntı çekerler. Borderline hastalar devamlı olarak kendilerini boşlukta hissettikleri için uğraşıp oyalanacak bir şeyler arıyor gibidirler. Karşı taraftan beklediklerini bulamadıklarında öfkelerini sergiler, sonrasında bundan dolayı suçluluk, pişmanlık, utanç duyguları yaşar ve kendilerini değersiz, zayıf, kötü hissederler. Bu kişiler için insanın kendi kendine ettiğini mahalleli etmez sözü çok uygun düşer. Yani nesneyi kaybetmeme uğruna kendiliklerini kaybedebilirler. Çünkü süper egoları ilkel, olgunlaşmamış ve eksik gedik bir yapıdadır. Süper ego bütünleşmeleri zarar görmüştür. Dürtüsel saldırgan yapılarının yanında aşırı eleştirel ve duyguları yıpratıcı tepkileri vardır. Egolarının gerilemeye yatkın olmalarından dolayı egoları zayıftır. Tedavide yüzleştirmelerle ego güçlendirilir ve ego gücüyle süreç tam tersine çevrilebilir. Borderline hastalar kendilerine maddi ve manevi açıdan zarar verirler. Yüzüp kuyruğuna gelseler bile başladıklarını bitiremezler. Yoğun stresli dönemlerde halüsinasyon dediğimiz var olmayan ses, görüntü gibi algılar kendi vücuduna ve çevreye yabancılaşma görülebilmektedir. Kişisel ilişkilerinden ziyade kendilerini terk etmeyeceklerini ve gerekli karşılığı alabileceklerini düşündükleri sanal şeyler, cansız nesneler ya da hayvanlar üzerinden doyum sağlamaya çalışıp kendilerine güvenli bir liman oluşturabilirler. Borderline hastaların eğitim ve evlilik hayatları fırtınalı bir denizde filika ile yolculuk gibidir. Ayrılık, boşanma ve tekrar bir araya gelmeler görülebilir. Ayrılma stresleri çok önemli olan nesne ya da kişiye yönelik yapışmacı ilişkiye bir tehdit olduğunda ortaya çıkar. Borderline hasta, ilişkisine zarar verebilecek şeylere karşı çok hassastır. Hasta nesneye sanki sürekli radar benzeri duygusal dürtülerle bağlıdır. Ayrılma stresi, nesnenin hastaya karşı az da olsa bir ilgisizlik içinde olmasından terk edip gitmesine kadar uzanan bir yelpazede yaşanabilir. Duygularda, insan ilişkilerinde, davranışlarda dengesizlik ve aşırı kaybetme korkusuyla kendini gösteren borderline hastalar genelde çocuklukta yaşanılan önemli bir kayıp. Anne baba ile olan bağın dengesiz olması, incinme, kötü muamele ya da duygusal olarak yoksun kalmak gibi tecrübeler yaşamışlardır. Sürekli olarak terk edilme duygusunun yarattığı panik ile mücadele eden borderline hastaların duyguları sürekli değişir. İnsanlarla olan ilişkileri ise yoğun ve fırtınalıdır. Değer verdikleri insanlara tutunmak için çılgınca bir çaba sarf ederken, bir yandan da kaybetme korkusundan kaçınmak için önemsizleştirmeye çalışmaktadırlar. Yalnızlık duygularını uzaklaştırmak için çevresini insanlarla dolduran, hatta sevmediği ya da anlaşamadığı insanları bile kabul eden borderline hastaların kendine güven duyguları çok kırılgan olduğu için insanlar tarafından kabul edilmeye karşı aşırı derecede hassastırlar. Borderline hastaların sevme ve üretme kapasiteleri yapışarak veya uzaklaşarak yakınlığa karşı kendilerini savunma ihtiyaçları nedeniyle felce uğramıştır. Hastalar bireyselleşmekten kaçınma ihtiyaçları nedeniyle çalışma hayatlarında tatmin duymamaya başlarlar. İş hayatında bireyselleşmekten kaçınmak için atılganlık ve özerk girişimlerden yoksun olurlar. Hayır demekte zorlanırlar. Borderline hastalar genellikle herhangi biri kendilerine yaklaştığında öfkelenirler ve kendilerini geri çekerler. Borderline hastalar bazı olaylara veya durumlara karşı aşırı derece tepkisel olabilirler. Bunlar eleştiri yapılması, reddedilme, terk edilme, ayrılma, planlananların oluşmaması, yalnızlık veya yalnız bırakılma, bir başka nesneye tercih edilme, zıtlaşma, eşlerinin ailesiyle bir araya gelmesi, fikir ayrılıkları, gösterdikleri sevgi ve ilginin yoğunluğunda sevgi ve ilgi görmeme, ikinci plana itilme, ihmal edilme, kabul edilmeme ve sevgisizlik şeklinde sıralanabilir. Borderline hastaların doyumsuz ilgi ihtiyaçları ve yakın ilişkilerde zarar görme korkuları vardır. Yakınlık korkusu nedeniyle sorunlu ilişkiler yaşarlarken ironik bir şekilde yalnız kalmaktan da çok korkarlar. Rahatsızlığın asıl özelliği karşılıklı birebir ilişkilerde kendilik algısı, kendine bakış, kendini kabul ediş ve kendini sergileyiş ve duygulanımda tutarsızlık ile ilişkileri etkileyebilen ani hesapsız davranışlardır. Bu kişilerde sürekli bir ayrılık ve reddedilme fikri yaşandığı için bu gibi bir durumun izlenimi edinildiğinde duygulanım, kendilik hissi ve davranışlarda önemli farklılıklar yaşanır. Ayrılık ya da planlananların oluşmaması durumlarında yoğun öfke ve diğer belirtiler yaşanır. Yalnız başlarına olmaya dayanamaz ve birilerinin varlığına gereksinim duyarlar. Bu yalnızlığı önlemek için intihara yeltenebilirler. Borderline hastaların yaşadıkları ilişki tam bir ilişki değilse boğulma kaygıları azalır ve çocukken anneye yapıştıkları gibi yapışırlar. Tam bir ilişki ise boğulma kaygıları artar ve bu nedenle de uzaklaşırlar. Yani ne onunla kalabiliyorum ne de ondan ayrılabiliyorum cümlesi her mahrem ilişkide tekrar etmeye başlar. Uzaklaşınca da yalnız ve terk edilmiş hissederek eyleme vururlar. Terk edilme ve yutulma korkularına karşı birilerine yapışarak ya da kendilerini çekerek savunma yaparlar. Kendilerini korumaya çalışırlar. Birebir ilişkilerinde özellikle karşı cinsten kişilere sürekli bağlanma ve onları bir eski Yunan tanrı ya da tanrıçaları gibi görüp yüceltme eğilimindedirler. İlişkilerine çok büyük iddia ve hedeflerle başlar, gerektiğinden fazla özel hayatlarını paylaşır, karşılığında aynısını beklediklerinden hayal kırıklığına uğrarlar. Bu kez onları daha önce oturttukları tahtlarından indirip gözlerinden düşürürler. Bu nedenle arkadaşlıkları gelip geçici ve fırtınalı bir seyir izler. Eyleme vurma, yani acting out, bilinç dışı bir arzu veya dürtünün eylem şeklinde doğrudan ifadesidir. İçte hissedilen boşlukla savaşmak için gerçekleştirilen eyleme vurmalar, bilinç dışı fantezilerin anneye yapışma, simgesel olarak annenin içine tekrar girme, yutulmaya karşı kendini savunma, terk edilmeye karşı kendini iyi hissetme gibi dürtüsel davranışla yaşama geçirilmesidir. Eyleme vurmalar, aniden çok para harcama, hiddet, aşırı öfke, aşağılama ya da sözlü saldırılar, madde kullanımı, hızlı ve tehlikeli araç kullanma, intihara teşebbüs etme, birden aşırı yemek yeme, fobik kaçınmalar, konversiyon, dönüştürme atakları, kendine zarar verme, obsesif kompulsif davranışlar, paranoid düşünceler, depresyon veya anksiyete, önceden düşünülmeyen uygunsuz cinsel davranışlar şeklinde kendini gösterebilir. Borderline hastaların genel tedavi stratejileri, hastanın sorununa odaklı olarak birçok tedavi yöntemini içerecek ve bireysel olarak hastanın ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Belirtiler önem sırasına göre ele alınmalıdır. Tüm müdahalelerin en başında gelecek olan tabii ki hastanın ve terapistin güvenliği konusudur. Borderline hasta, bilinç dışı olarak kendisini annesinin bir uzantısı gibi hissettiği için yine kendisini yetersiz ve değersiz bir kişi olarak görme eğiliminde olacaktır. Kişinin annesinden sorunlu bir ayrılık yaşaması, onun ileriki hayatında yaşayacağı bütün yakın ve mahrem ilişkileri önceden yaşadığı sorunlu ilişkinin bir tekrarı olarak görmesine neden olur ve korkuları yeniden canlanır. Kişi yetişkinlikte kendini yakın ilişkilere karşı bağlanma korkusundan dolayı savunmak zorundadır. Normal hayat döngüsünde belirleyici işlevleri olan aşağıdaki psikososyal olaylar borderline hastaların kolayca zarar görebileceği dönemeçlerdir. Okula gitmeye başlama, okul değiştirme, okuldan mezun olma, herhangi bir kampa katılma, iş hayatında kariyer yapmaya başlama, nişanlanma, evlenme, boşanma, bir yakının ölümü, anne ya da baba olma, kendi işini kurma, işinde terfi etme ve bunun gibi. İşte terfi etmek veya bir şeyin üstesinden gelmek bilinç dışı özerk bir davranış olarak algılandığı için çok yoğun bir şekilde anksiyete yaratabilir ve hastalık tablosunu ortaya çıkarabilir. Borderline hastalar gelişimin ayrılma bireyleşme evresinin 18-36. ay yeniden yakınlaşma alt evresinde gerçekleşen bir gelişimsel duraklama sıkıntısı, ego saplanması çekerler. Gelişimsel duraklama kişiyi kendi iç dünyasına ve dış dünyasına hakim olabilmesi için ihtiyaç duyduğu tekniklerden ve yeteneklerden mahrum bırakır. Gelişimsel duraklama nesne sürekliliği evresinin tamamlanmasına da engel olur. Bu durumda hasta nesneleri ve insanları bir bütün olarak değil parçalar halinde algılar. Nesne ilişkisi engellenme boyunca sürekliliğini korumaz. Fakat ihtiyaç durumuna bağlı olarak büyük dalgalanmalar gösterir. Bulunduğu yerde bir kişi yoksa kafasında o kişiye dair bir imge uyanmaz. Kişi fiziksel olarak ortamda değilse borderline hasta o kişinin tamamen ortadan kaybolduğunu ve bir daha geri gelmeyeceğini düşünür. Hasta asla yas tutamaz. Herhangi bir nesne kaybı ya da yaşanan herhangi bir ayrılık bir felaket haline alır. Örnek olarak terapist tatildeyken hasta terapistinin bir daha geri gelmeyeceğini düşünür ve kendini korumak için savunmaya geçer. Borderline hastaların yukarıdaki durumlarda kullandıkları genel savunma stratejileri şunlardır. Kendini görüşmelerden duygusal olarak geri çekme. Terapistin onu terk edeceğini düşünerek ondan önce onu terk etmek. Kendini gerçek olaylardan duygusal olarak tamamen koparmak. Evlilik dışı bir ilişkiye başlayarak bu sayede eyleme vurmak. Önceden olasılık olarak düşündüğü bir evliliği gerçekleştirmek. Görüşmelere geç gelerek terapisti kızdırmaya çalışmak.